İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba. İletişim ailede başlar programımıza hoş geldiniz efendim. Evet, Nisan ve Mayıs. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu güzel aylar geride kalacak. Eskilerin güzel bir cümlesi vardı. Anneannelerimiz, babaannelerimiz derdi. Nisan, Mayıs ayları gevşer, gönül yayları diye. Aynen de böyle. İşte bu mevsimde insanların şiir yazmaları, şiire yön vermeleri ya da şiirlerin onlara yön vermeleri. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde şiir günleri başlar. Mezuniyet programların içerisinde şiir etkinlikleri düzenlenir. Ve şiir hayatımızdadır. Şiir gibi yaşayan insanlarla şiir gibi olan kadınlar. İşte bunların hepsi bizim bir parça dünyamız ve bizler kimimiz şiir yazdık deriz, kimimiz de Üstad Yahya Kemal gibi şiir söyledim dermiş. Hani Çamlıca Gazeli'nde öyle diyor ya, biz şiiri böyle söyledik, ah yar söylesin diye. Yani yazmak ve söylemek, ikisi de aynı aslında. Bir de şiir okumak var. Bizim konumuz şiir okumak değil. Bugün aslında sizinle hani şairler ve kadınlardan bahsetmek istiyorum. Onların gündeme aldığı kadınları. Biraz onların üzerine konuşacağız ama bu şiir yazmak mı, söylemek mi? Oradan giriş yapalım istedik. Aslında şiir tıpkı sözler var idi ya, yazıdan önce de var idi. Çünkü hani kutsal kitaplarda da öyle demiyor mu? Önce söz vardı diye. Ve onun için şiir yazıdan önce de vardı. Yazıdan sonra da özde olmayı sürdürdü. Ünlü bir Homeros uzmanı olan Moses Finney'in The World of Odysseus'unda okumuştuk ki, İsa'dan önce 8 ve 7. yüzyıllarda Girek yazısının kullanılıyor olmasına karşın Girek yazını uzun bir süre sözlü olmayı sürdürüyor. Sözlü Girek yazını derken şiirden söz ediliyor elbette. Şimdi bize çok aykırı gelen bir şey var. Örneğin bir şair çıksa da kitaplarındaki yüzlerce şiiri ezberden okusa en azından ne inanılmaz bir bellek diye şaşırırız. Peki ama yazının bulunmasından önce var olan şiir, örneğin İlyada ya da Odysseia gibi binlerce dizelik destanlar nasıl söyleniyorlardı dersiniz? Bu tür destanlar doğallıkla okuması yazması olmayan şairlerce söylemişlerdir. Şairler dinleyicilerin önünde hemen o anda şiir söylemeye başlarlarmış. Yanlış anlaşılmasın. Daha önceden ezberledikleri bir destanı söylemek değil, o anda söylemeye başlarlarmış. Bazen insanların kendi içerisinde bile, evin içerisinde siz bulaşıkla ya da yemekle ilgilenirken bile ev hanımlarının ağızlarından çıkan söylemlere şahit olursunuz. Mesela ben çok iyi bilirim. Yaz günlerinde bizim memlekette Maraş'ta zahirlik vesaire gibi hazırlıkla yapılırdı. Annemin kendi kendine söylediği, kimisi notalı, kendinden notalı, türkü gibi olan şeyler, kimisi de dilinden dökülen şiir tadındaki cümleler vardı. Bazen takılırdım anneme. Sen var ya, bütün okulları bitirecek kadınsın falan derdim. Babam da oradan çıkardı hemen. Aman aman dur, bak bitirmeden bu kadar her şeyi biliyor diye takılırdı. Espriler yapılırdı. Aslında birçoğumuzun hayatı içerisinde o destansı, o şiirsi, o kendinden ağıtsı tarafları vardır. Hani mesela ninnilerimiz vardı. Onlar da şiir tadında. Annelerin çocuklarına okuduğu, uyusun diye hani uyumaları için söylediği ninniler vardı. İşte o ninnilerin de kendi içerisinde yazımsı bir tarafı yok. Yazıya dökülmüş hali yok. Onların da hayatımız içerisinde olduğu gibi sıradan. Evet. 1934 yılında bir Amerikalı hak bilimci olan Milimin Peri, Yugoslavya'da 60 yaşlarında bir Sırp şairle karşılaştığını anlatır. Sırp'ın ne okuması var ne de yazması. Milimin Peri'nin anlattığına göre bu Sırp şair oturuyor, neredeyse, o da ise uzunluğunda binlerce dizden oluşan bir şiiri söylemeye koyuluyormuş. 2 hafta sürmüş Sırp'ın bu şiiri söylemesi. Sabah 2 saat, akşam 2 saat, tam 2 hafta boyunca şiir söylemiş. Sırp şair üstelik diyor ki, Peri ölçülü, uyaklı şiirlerdi bunlar. Gerçek ustalık da bu galiba. Ustalık deyince Emevilerin son döneminde yaşamış ünlü bir şair Ebu Nüvas geliyor aklıma. Ebu Nüvas'ın bir öyküsü vardı. Şöyle anlatmak isterim değerli dinleyicilerim. Abdülfettah Kilito'nun klasik Arap yazın üzerine yazdığı Doblesi'nden aldığımız bu öyküde Ebu Nüvas'ın ustasından izin alıp kendi şiirini söyleyeceği gün gelip çatmış. Ebu Nüvas ustası Halefül Ahmer'in elini öpüp ruhsat isteyince Ebu Nüvas'ın ustası der ki, ey Ebu Nüvas, git. 1000 tane şiir ezberle de gel, ondan sonra elimi öp ve ruhsat iste demiş. Ebu Nüvas gitmiş, günlerce çalışmış ve 1000 şiir ezberler. Sonra ustası Halefül Ahmer'in huzuruna çıkar. İstediğiniz 1000 şiir ezberledim efendim demiş. Ustası şöyle bir bakar değerli dostlar. Ve Ebu Nüvas'a şunu söyler. Güzel. Şimdi git ezberlediğin bu şiirleri unut da gel. İşin doğrusu burada şöyle de bir itirafta bulunmak isterim. Bazen arkadaşlarımla şahit oluyor. Kimi zaman diyorlar ki, hani ezberlediğiniz bir şiir miydi ya da yazı mıydı? Bazen son dakikalarda koyduğumuz müzikler vardır. O müziklerin içerisinde doğaçlama kendim, o an söylediğim şiirsel anlatılar var. Bu hepimizin içinde var. Biraz duygu yoğunluğu fazla olan insanların, bu yetenek anlamında söylemiyorum, bir ruhi beslenmenin, bir duygusal beslemenin ve insanın kendi vicdanıyla ilişkisi içerisinde gidip gelen dünyasında bir yerinde koparabildiği, imbik imbik süzdüğü her ne varsa işte onun adıdır aslında. Ve onun için herkes şunu yapıyor dikkat ederseniz. Yazın okullarına gidiyorlar, şiir okullarına gidiyorlar. Şiir öğretilebilir mi gerçekten? Belki gerçekten öğrenenler içerisinden de iyi şairler çıkabilir. Ama illaki heykeltıraş okuluna gidenin çok güzel eserler vereceğini şahit olmadık. Çok güzel yetenekleri olan insanların okullara gitmeksizin de bu işleri başardığı pekala görüyoruz. Montaigne şöyle diyordu, şiirin orta haddisi veya kötüsü için kurallar, ustalıklar bir ölçü olabilir diye. Ancak gene de öğretebilene yaban atlamak gerekir. Örneğin iyi bir dizeyi kötü bir dizeden ayırt edebilmek. Sabahattin Eyüboğlu bir yazısında Ahmet Haşim'in o çok bilinen, hani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden dizesini anıyor. Bu dizeyi Türkçenin en güzel dizelerinden biri diye nitelendirdikten sonra şöyle diyecek. Basit bir emirden başka bir şey olmayan anlamına dokunmadan sözcüklerin yerini değiştirebiliriz. O zaman ne oluyor? Bu merdivenlerden ağır ağır çıkacaksın. Şimdi Türkçe'ye çevirdiğinizde, cümleye çevirdiğinizde bu oluyor. Bu merdivenlerden ağır ağır çıkacaksın. Tersten bakalım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Aslında şiirin büyüsü bozulmuyor. Sadece ona büyü olarak katılan şey, kelimeyi doğru ve geldiği gibi, kalbinden geldiği gibi kullanmaktır. Evet, şimdi şairler ve kadınlar bölümüne geçmeden önce, hani az önce söze başlarken Yahya Kemal'in şiir yazdım mı, söyledim mi, şiir söyledim dediği kısmıyla başlamıştık. Çamlıca Gazeli. İşte şiirin gizeminin büyüsünün kolay kolay anlaşılamayacağını dile getiren bu gazelin bir bölümüyle de o sonuyla da bu bölümü tamamlayıp şairler ve kadınlarına geçmek istiyorum. Diyor ki Yahya Kemal Çamlıca Gazeli'nin sonunda. Esrarı nazmı şehredemez aklı dünyevi, eflaka perru bağlaçan efkar söylesin. Biganeler bu sahada mazurdur kemal, erbabı zevk şiir mi her bağır söylesin. İletişim Aile başlar. Ben Fatih Akbaba. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız efendim. Bugün şiirin o bizi çeken tarafıyla başladık ve asıl konumuz şairler ve kadınları. Türk şiirinde geçen kadın adlarından yola çıkarak kadının konumu üzerine bir sosyolojik araştırma yapıldı mı bugüne kadar çok bilmiyoruz. Kuşkusuz böyle bir çalışma yapılmış olsaydı herhalde çok böyle kışkırtıcı sonuçlar da ortaya çıkabilirdi. Ve çok da merak konusu olur. Bence günlerce tartışılabilirdi. Aslında önce soru şu. Kadın Türk şiirine ilk kez ne zaman girmiştir? Ahmet Kabakman'ın Hisar'da 1953 yılında yayınlanan Türk şiirinde kadın adlı yazısında Türk şiirinin ilk kaynaklarında kadın bulunmaz diyor. Ona göre divan şiirinin ilk büyükleri de kadın konusuna yanaşmamışlardır. Çünkü onların aşkı sürekli ilahi olan boyutundadır, Allah'a olan boyutundadır. Kadına girme konusunda, kadını gündeme getirme konusunda sadece ve sadece isimsel anlamda değil, divan edebiyatında şekilsel anlamda sevgiliyi bir şeye benzeterek gidilen yöntemler vardır. Örneğin aya benzetilen bir yüz, kalem kaş, selvi boy gibi. İşte bu kadın ve sevgili sadece buna benzetiliyor. Ve benzetildiği yerlerde sadece şiirin o ahengine devam etsin diye. Aslında bizde yazılarda ya da şiirlerde kadınla alakalı ne olduğunu çok iyi görmek gerektiğinde belki de kolektif bir tip olarak kadını ve mazmunlarla sınırlandırmış, çerçevelendirilmiş, resim edilmiş o kadın ya da resimlerden alınmış imgelerle kadına dair, sevgiliye dair söylenecek sözler var. Namık Kemal'in Sabir'in Hop Hop Namesi'nden yola çıkarak alay ettiği o kadın tipi ise başka bir şeydir. Belki de bizde en bilinen şeylerden birisi, hani mitolojik anlamda bize en basit olarak hala dilimizde pelesenk, üstüne değişik şiirler yazılmış, üstüne filmler çekilmiş, İsim, Leyla, Şirin, işte bunlardan bazılarıdır efendim. Yine de Nedim gibi bazı şairleri dışta tutmak gerekecektir. Ahmet Kabaklı divan şiirine eti ve çehresiyle, duyguları, çalımları, zayıflıklarıyla, giyimi, kuşamı, gezinti yerleri, durup bakmaları, yatıp uyumalarıyla, sohbetleri, meclisleri, avlama yollarıyla kadını hem de divan istediği dışındaki İstanbul kadınını katabilen ilk şair Nedim'dir efendim. Nedim'deki kadın muhayyerinin yücelttiği, Fuzuli'nin sadece tasavvufsuz temaşasını arzuladığı ide kadın değildir. Giyimli, zarif sevdanın adabına vakıf, görüp geçirmiş bir başkent dilberidir divanda kadın. Az önce Leyla ve Şirin'den bahsettim ama siz Leyla ve Şirin'i değerli dostlarım bir belli şahıs olarak düşünmeyin. Yani hani şurada yaşamış, şurada, şudur falan diye. Bu bir kolektif kültürün ya da ismin temaşa ettiği bir isim. Onda zuhur ediyor her şey. Ve herkesin kendi Leyla'sına dair bir şeyler bulduğu bir tipolojidir. Şirin de öyle. Dağları yıktıran Şirin, dağların altında ferhatları kaldıran Şirin. Şirinler hep var ama burada belli bir şiirinden bahsetmez. Leyla ile Mecnun, Leyla'nın varlığı bize belli bir kadın olarak değil, herkesin sevdiği bir Leyla, sevdiğine söylediği bir isimdir Leyla. Aslında bizde şiirlerin birçoğunda kadının adını ancak halk şiirimizde, özellikle de Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde buluyoruz. Halk şiiri kadını bir ide ve bir kolektif kimlik olmaktan çıkarır. Kadın halk şiirinde kitaba değil hayata uymaya başlayacaktır. Kadını kolektif kimliği Leyla ve Şirin gibi mitik adlarla işaretlenen divan şiiriyle ona bireysel bir kimlik atfeden Cumhuriyet dönemi şiiri arasındaki ara kesiti Yahya Kemal'i oluşturmaktadır. Yahya Kemal'de kadının adı Canan'dır artık. Kadına özel bir atla değil, sevgiliye ait bu sıfatta atıfta bulunur. Denebilir ki kolektif ve bireysel özel atlar arasında at yerine koyduğu bir sıfatı Canan yerleştirerek seslenen Yahya Kemal, bu anlamda bir ara kesitte duruyor gibidir. Hani biz bazen bazı isimler takarız ya kendi kendimize de. Örneğin ben kendi yazılarımda cancağızım kelimesini kullanırım. O Canan kelimesinin dışında cancağızım. Sevdiğine Canan diyen Yahya Kemal'in o ifade tarzındaki bir isim olarak Canan değil, o Canan. O bir yine resmin ya da etiketin adıdır. Genel olarak seslendiğinizde sevdiğinize, ben o kendi yazılarımda da ya da şiirlerimde be cancağızım diye bitirirsiniz. Be cancağızım. İşte herkesin kendince nitelendirdiği bir isim olarak karşımıza çıkar. Küçük ölçekte bir araştırma yaptığımızda Cumhuriyet dönemi şairlerin kadınların kimler olduğu konusunda şairler ağırlıklı olarak sevgililer üzerine yazmışlar. Mesela Orhan Veli'nin Edith Almeria'sı, Melih Cevdet Anday'ın Emilia'sı, Asaf Halet Çelebi'nin Maria'sı, Özdemir Asaf'ın Lavinia'sı, Sezai Karakoç'un Monoraza'sı, Atilla İlhan'ın Piyas'ı ve Maria'sı. Daha da devam eder burada. Ahmet Muhit Dranas'ın Fahri Ablası, Salah Birsel'in Güzini, Kamer Hanım'ı, Necati Cumalı'nın Güler'i, Cemal Süreyya'nın Süheyla'sı. Sevgililere yazılmış şiirlerdir. Eşleri için ya da evlilik üzerine şiir yazan 6 şair ismini söyleyebiliriz. Eşleri için işte Nazım, Piraye ve tüm diğer eşler için yazıyor. Oktay Rıfat, Karıma başlıklı 2 şiiri vardır. Cahit Sıtkı Tarancı'nın, Ziya Osman Saba'nın ve Behçet Necati Kil'in, Bedir Rahmi'nin konumu ise paradoksaldır. Zira o çok ünlü Karaduç şiirinin son dizesi Kadınım, Kısrağım, Karımsın'dır. Ama içinde geçen Karımsın'a rağmen Bedir Rahmi'nin bu şiiri eşi Eren Hanım için değil, heykeltıraş sevgilisi Mari Gerekmezyan için yazdığı, bizzat oğlu Mehmet Eyüboğlu tarafından açıklanmıştır. Bu bir, belki de kendi içinde paradoksun adıdır. Şairlerin böyle oyunları, bazen böyle girift bilmecelere yer verdiği çokça vardır. Bunlardan biri de Cahit Külebi'dir. Bir şiirinde Opelia diye ve sanki sevgilisiymiş gibi seslendiği kadına şiirin devamında bu defa da s diye gönderme yapar. Külebi'nin eşinin adı Süheyla'dır. Dolayısıyla Külebi'nin bu şiiri hem eş hem de sevgili olan Süheyla Hanım için yazılmıştır. S harfi yani. S diye bitirmiştir orada şiirde o derdir. Nişanlı ve nişanlılık üzerine sadece Ziya Osman'ın bir şiiri var. Orhan Veli'nin Vesikalı Yarim diye at vermeden göndermede bulunduğu türden kadınlar için de Necati Cumalı'nın Afro'nun eline düşen Abonoz'daki eminesini ve Atilla İlhan'ın Kız Sen Burada Yeni Misin? Peki Leyla Nerede? Dizesinde atıf yaptığı Leyla'yı saptayabilmekteyiz şiirlerde. İşte bu şiir yolculuğu içerisinde hepimize bir parça, o bir parça, o sevgili duruşu, eş duruşu, hülasasında o kadın duruşunu hep merak etmişizdir. Ve okuyucu da bir yazıyı ya da bir şiir okuduğunda değerli dostlarım sürekli şunu soruyor. Bunu kim için yazdınız? Ya da bunu kime yazdıysanız çok şanslı. Bazen hiç kimseye yazmayabilirsiniz. Karısına gibi yazılıp sevgisine yazılan şiirler olduğu gibi. Sevgisineymiş gibi yazılıp karısına yazdığı şiirler gibi. İşte biz kendi içimizdeki o şiirselliği hep yaşıyoruz. Bundan dolayı değil miydi? Bizleri kendi içerisinde o şiirin tadında tutan, birbirine karşı muhabbetin, birbirine olan ilişkinin ve iletişimin açık hallerinde o şiirselliği. Hani diyor ya, bazen bakıyorsunuz, şiir gibi kadınlar, şiir söyleyen adamlara layıktır diye. İşte acaba sadece o şiirlerin içerisinde, kelimelerin içerisinde huzur bulan tarafımız mı? Yoksa kelimeden hayata dökülmüş, gerçeklikle beraber yoğrulmuş yaşamın bir nevi şiirsel tadı mıdır bizi çeken muamma? Çoğu zaman kadınlarımız o kulaklarıyla o şiiri duymak ister. Onda bile huzur bulmak ister. Oysa o huzuru hayata, ortama, dünyasına, kalbine, bedenine, ruhuna, zihnine saplayan, onu yaşayan ve yaşatan. İşte bence biraz şiir okumak lazım, biraz da şiir gibi yaşamak lazım. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba. İletişim Halide Başlar programında devam ediyoruz. Efendim, biz çoğu zaman daha sonraki şiirlerde artık kendi sevdiklerine, genç şairlerin de kattığını görmekteyiz. Birçoğu zaman Leyla Şirin kolektifliğinden çıkamayan, onun etkisinde kalanlar, hala eskiye duyulan özlemin aslında bir parça o kaybettiğimiz duygulardır. Bazen de hani insanlar o eski der ya, biraz da kendi eski geçmişini özlerler. Hani o geçmiş içerisinde vardır ya, hani bizler, bizi biz yapan değerlerin içerisinde. Evet. Ölümsüz kadın hatları meselesi vardır şiirde bir de mesela. Batı şiirinde ölümsüz kadınlar var ama bizim şiirimizde yok. Mesela Dante'nin Divina Commedia'sının Beatrice'i, Ronsard'ın Helen'i gibi. Bu belki de bizim klasik divan şiirimizin belirttiğimiz gibi, hani kadını, Leyla ve Şirin gibi olsa gerek. Kolektif bir kimlikle adlandırılmış olmasındandır. Bizim şiir geleneğimizde birey olarak kadından söz edilemediği için şiirimizin ölümsüz kadınları da Beatrice ya da Helen'e gibi bireysel kimlikler değil, Leyla ve Şirin gibi kolektif kimliklerdir. İşte onun için bizler birlikteliği daha çok önemseriz. Bireyselleşme değil, birey olmuşuz ama bireyselleşmeyi çok önemse görmemişizdir. Bundan kaynaklı da olsa gerek, hani bazen de Rilke bir şiire şöyle başlar, diyor ya, sen ta baştan yitirilen sevgili, hiç karşılaşılmayan diye başlar. İşte kaybettiğimiz değerler vardır. Onların arkasından yazarız şiirleri. Ve o şiirler içerisinde bir kadın ararız. Aslında kıymeti bilmediğimiz günlerin adını yazarız. Bazen de öyle yazarız ki Abdülhak Hamit Tarhan gibi Makber şiirini yazarken diğer odada eşi Fatma hastalıktan kıvranırken kendisi diğer odada bu şiiri yazacaktır. Üzücü olan maalesef bu şiiri yazdığında yanında Fransız sevgilisi olacaktır. Müzik Evet, şiir dedik. Geçen sene okuduğumuz bir şiir vardı ama bu sene de okumak istiyorum. Yani Sezai Karakoç'un o Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiirini bir kısmını okumak istiyorum. Böylece şiirle bitirelim değil mi efendim? Hayatınız hep şiir tadında olsun. İletişim Aile Başlar. Ben Fatih Akbaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Efendim, eğer ki şiirle bitirmişsek program güzel bitmiş demektir. Allah'a ısmarladık. Her şey gönlünüzce olsun. Ve Sezai Karakoç'tan geliyor efendim. Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerimin bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olamasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği, zaman çarpılmış atın son hayali. Ey miras değil mirasın hayaleti, ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Boşunaydı saklamaya çalışmam, öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.
İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.